Ayrım 21.
Fakat aktörle empatiye girme yönergeleri ile bu hafifçe tersine çevrildi ve duruma yüklemeler daha belirgin olmaya başladı. Büyük bir olasılıkla tıpkı aktörün kendisi için olabileceği gibi. Bu çalışmalar aktör-gözlemci etkisinin aktör ve gözlemcilerin farklı bakış açılarından kaynaklandığı konusunda sağlam kanıtlar sağlamaktadır. Gözlemciler en çok aktörün davranışına bakmak eğilimindedirler ve aktörün davranışı algısal alanlarını sarmaktadır. Bu yüzden nedenselliği ona yüklemektedirler. Öte yandan aktörler en çok durumdan ya da çevresel etmenlerden etkilenmektedirler. Çünkü onlar için çarpıcı, belirgin ve görünürde olan budur. Yaygınlık, aç parantez fikir birliği, kapa parantez bilgisini yeterince kullanmama. Yükleme için Kelly modeli yaygınlık, belirginlik ve tutarlılığa ilişkin bilgilerin aşağı yukarı eşit olarak kullanılacağını varsayar. Bunların hiçbiri doğasında diğerlerinden daha fazla bilgi verici olarak görülmez. Ancak bunları karşılaştıran araştırmalar deneklerin yaygınlığa yani fikir birliğine ilişkin bilgileri yeterince kullanmadıklarını göstermektedir. Örneğin Mary'nin komedyenin için güldüğünü bulmaya çalışırken ona diğer insanların da gülmesi ya da gülmemesi çoğu gözlemciler için pek bir değişikliğe yol açmamaktadır. Dans ederken Ralph'in niçin Joan'ın ayağına bastığını bulmaya çalışırken çoğu gözlemci geçmişte başka erkeklerin de onun ayağına basmalarının ya da basmamalarının ilişkisiz olduğunu düşünmektedirler. Susie'nin köpekten niçin korktuğunu çıkarsamaya çalışırken bütün diğer çocukların da köpekten korkmaları ya da korkmamaları yargılarda bir farklılığa neden olmamaktadır. MacArthur 1972-1976, Nisbet ve Borgida 1975, Rubble ve Feldman 1976. Gerçekten yakın geçmişte yapılan bir çalışmada Wells ve Harvey 1977. Denekler başkalarının davranışlarını durumdan çok eğilimlere yüklemeye kendilerini o kadar vermiş görünüyorlardı ki çok yüksek bir fikir birliğini tümüyle görmezlikten geldiler. Aç parantez o durumdaki insanların %73'ünün tümüyle aynı şeyi yapmış olmaları gibi. Kapa parantez. Daha doğru bir ifadeyle bu insanların çoğunluğu temsil etmeyen bir grup olduğu sonucuna vardılar. Başka sözcüklerle böyle bir ortak davranışı çok zorlayıcı bir durumun göstergesi olarak yorumlamak yerine denekler davranışı aktörlere özgü bir iç özelliği neden olduğu sonucuna vardılar. Pek çok insanın da aynı şeyi yapması gerçeği onların garip insanlar oldukları biçiminde yorumlandı. Bir grup yazar, yaygınlık bilgisine karşı böylesi bir kayıtsızlıkla diğer olasılıkları dikkate almadaki yetersizlik arasındaki koşutluğa dikkati çekmiştir. Kahneman ve Tversky 1973. Yani insanlar olasılıkları bir tarafa bırakarak kolayca somut ayrıntılara çekilebilmekte, onlarla çok zaman harcayabilmektedirler. Örneğin size Jack'in 45 yaşında evli, 4 çocuklu, tutucu, dikkatli ve hırslı birisi olduğunun söylendiğini varsayalım. Boş zamanlarının büyük bölümünü marangozluk ve matematik bilmeceleri çözme gibi alışkanlıklarla yani hobilerle geçirir ve politika ile kesinlikle ilgilenmez. Bundan sonra Jack'in ya 70 avukat, 30 mühendis ya da 30 avukat, 70 mühendis içeren bir topluluğun üyesi olduğunu bilen birisi olarak sizden Jack'in bir mühendis ya da avukat olma olasılığı sorulur. Kuşkusuz olasılık yasaları sonraki durumda çok daha büyük bir olasılıkla mühendis olduğuna işaret edecektir. Fakat temel bilgilerdeki bu değişiklik çok az bir farklılığa yol açmaktadır. Hangi topluluktan geldiği söylenirse söylensin, denekler Jack'in bir mühendis olduğuna oldukça inanmışlardır. Çünkü kişisel özellikleri onu daha fazla bir mühendis gibi göstermektedir. Nisbet ve arkadaşları 1976, yaygınlık ve olasılıklara ilişkin bilgilere karşı bu duyarsızlığın, bu tür bilgilerin soyutluğundan kaynaklandığı düşüncesini ortaya attılar. Belki de insanlar somut, canlı ve tekil olguları daha ciddiye almakta, daha soyut, sıradan ve istatistiksel türden bilgilere karşı duyarsız kalmaktadırlar. Bu görüşü sınamak için bir üst sınıf psikoloji derslerine ilişkin olarak psikoloji bölümü öğrencilerine iki tür bilgi verdiler. Yaygınlık bilgisi deneklerine bir önceki dönemdeki her derste öğrenciler tarafından doldurulan ölçeklere dayalı ortalama ders değerlendirmeleri verildi. Somut bilgiler denekleri ise dersleri daha önce almış iki ya da üç öğrenciden yüz yüze bazı yorumlar aldılar. Yüz yüze yorumların deneklerin söz konusu dersleri alma istekleri üzerinde çok daha etkili olduğu görüldü. Daha sonra araştırmacılar çalışmayı yaygınlık bilgisine daha önce dersi alan iki ya da üç öğrencinin yazılı yorumlarını ekleyerek yeniden yaptılar. Yüz yüze yorumlar hala yaygınlık bilgisinden bu somut yazılı yorumların eklenmesi durumunda bile daha etkiliydi. Fikir birliğine ilişkin bilgiler yüklemeleri yalnızca doğrudan daha geçerli, daha somut bilgilerin yokluğunda etkileyebilirler. Feldman ve arkadaşları 1976 deneklere 5 kişinin video filmini gösterdiler. Bunlardan birisi, yani aktör, birçok parça eşyadan birini seçerken görülüyordu. Seçimini yaptıktan sonra kamera uzanımı içinde görülebilir durumdaki öteki dördüne o kişinin seçtiğini, kendilerinin de seçip seçmedikleri soruldu. Ya hepsi seçtiklerini söyleyerek olumlu tepki gösterdiler, parantez içinde yüksek yaygınlık, ya da seçmediklerini söyleyerek olumsuz tepki gösterdiler, parantez içerisinde düşük yaygınlık. Sonra deneye aktörün seçiminin daha çok aktör hakkında mı yoksa seçilen parça hakkında mı bilgi verdiği soruldu. Kelly'in kuramına göre yüksek yaygınlık, yani fikir birliği bilgisi, bir uyarıcıya, yani dışsal uyarıcıya yüklemeye yol açmaktadır. Eğer herkes onu seçiyorsa çok güzel bir parça olmalıdır. Düşük yaygınlık bilgisi ise kişiye yükleme ile sonuçlanmalıdır. Eğer onu yalnızca aktör sevmişse bunun nedeni onun özel ve garip bir zevki olmalıdır. Öteki değişiklik, yani varyasyon, aktörün aralarından seçim yaptığı somut nesnelere ilişkin doğrudan bilgilere ulaşabilme idi. Deneklere ya da içinde aktörün bulunduğu ya da aktörün bulunmadığı aynı film gösterildi. Sonuçlar şekil 4-6'da verilmiştir. Deneklere söz konusu nesne hakkında doğrudan bilgiler verildiği zaman yaygınlık bilgisinin ya hiç etkisi olmamakta ya da çok az etkili olmaktadır. Şekil 4-6. Fikir birliğine ilişkin bilgiler ve yüklemeler. Feldman ve arkadaşlarından uyarlanmıştır. 1976. İnsanların yaygınlık bilgisi ya da temel bilgiler gibi daha istatistiksel ve soyut bilgilere niçin görmezlikten geldikleri tam olarak bilinmemektedir. Bu eğilim yüklemeler yapılırken yanlılığa neden olan önemli bir etmen gibi görünmektedir. Kuru istatistiksel bilgilerle karşılaştırıldığında bir nesne hakkındaki doğrudan bilgiler çok canlı ve uyarıcı, bu yüzden de daha sönük ve sıradan istatistiksel çözümlemenin olamayacağı kadar şekilsellik kazanırlar. Böylece özgül durum büyük önem kazanır. Aynı şey Hansen ve Donahue 1977 tarafından yapılan bir çalışmada da görülmüştür. Bu çalışmada denek kendisi ilgili davranışa ya girmiştir ya da girmemiştir. Yaygınlık bilgisi yüklemeleri yalnızca deneyin davranışla doğrudan yaşantısı bulunmadığı zaman etkilemiştir. Öyle görülüyor ki davranışla doğrudan bir yaşantısı olduğunda kişinin kendi davranışı biçimsellik kazanmakta ve yaygınlık bilgisi çok daha az etkili olabildiği bir alana sürülmektedir. Öte yandan insanlar doğrudan bilgileri dolaylı olanlardan daha inanılabilir buluyor da olabilirler. Nispet ve arkadaşları çalışmasındaki denekler eski öğrencilere gerçekten inanmış ve ders değerlendirmelerine ilişkin istatistiksel çözümlemelere ise pek inanmamış olabilirlerdi. Neden ne olursa olsun öyle görülüyor ki insanlar yaygınlığa ilişkin bilgileri gereğinden fazla görmezlikten gelmekte, özgül, somut ve canlı yaşantılardan ise gereğinden fazla yararlanmakta ve genellemeler yapmaktadırlar. Güdüsel yanlılıklar. Savunucu yükleme. yükleme sürecinde mantık dışı işleyen yanlılıklardan birine savunucu yükleme adı verilmektedir. Bu ad benliği destekleyen ve kişinin kendine saygısını koruyan yüklemeleri betimler. Bunlar benliğe hizmet eden yanlılıklardır. En yalın ve en yaygın örnek kişinin başarıyı kendine mal ederken başarısızlık için suçu dışsal etmenlere yüklemesi olabilir. Başarılarımızı kendi yeteneklerimiz, çok çalışmamız ya da genel olarak iyi olmamız gibi içsel nedenlere yükleriz. Başarısızlıklarımız için kötü şans, baskıcı bir politik yapı, baş ağrısı, bir karı ya da şövenist bir koca, kimsenin başa çıkamayacağı kadar büyük engeller, kötü hava koşulları ve benzeri dışsal etmenleri suçlarız. Bu sürecin bir örneği Kingdon'ın 1967 yaptığı görüşmelerden yani mülakatlardan gelmektedir. Kingdon, ABD'nin Wisconsin eyaletinde senatörlük, milletvekilliği, eyalet senatörlüğü, eyalet temsilciliği ve eyaletin değişik yerlerinde 5 konum için yapılan 33 seçimin her birinde kazanan ve kaybeden adaylarla görüştü. Bu kişilere neden kazandıklarını ya da kaybettiklerini sordu. Kazananlar en önemli etkenin adayların yani kendi özellikleri olduğunu düşünüyorlardı. Kaybedenlerse bu etkeni görmezlikten gelerek sonuç için parti etiketini aç parantez seçmenler oylarını partiye verdiler kapa parantez ve seçmenlerin bilgisizliğini suçlamaktaydılar. Sonuçlar çizelge 4-9'da görülmektedir. Ek olarak kaybedenlerin %70'i kazananlarınsa %32'si seçmenlerin bilgisiz olduğu düşüncesindeydi. Öte yandan kaybedenlerin ancak %3'üne karşı kazananların %26'sı seçmenlerin çok bilgili olduğunu söylemiştir. Geçmiş yıllarda kazanmanıza ya da kaybetmenize katkıda bulunan etmenleri özetleyebilir misiniz? Biçimindeki açık uçlu bir soruya verilen yanıtlardan çıkan sonuçlar daha da etkileyiciydi. Kazanmalar için deneklerin %75'i kendi denetimleri altındaki etmenleri vurguladılar. Çok çalışmaları, seçmenlere kişisel hizmetleri, propaganda taktikleri, ün yapmış ve kendilerini tanıtmış olmaları gibi. Kaybetmeler içinse deneklerin %90'ı kendi denetimleri dışındaki etmenleri vurguladılar. Bölgenin partilere ilişkin yapısı, rakibin tanınmışlığı ve öteki başa çıkılamaz özellikleri, ulusal ve eyalet eğilimleri, parasal yetersizlik ya da denetim altına alınması olanaksız öteki koşullar. Yalnızca çok küçük bir oranı, %10, kaybetmelerini tembellik ya da stratejide yanlışlar gibi içsel etmenlere yüklediler. Çizelge 4-9. Kazanan ve kaybeden adayların sonucu parti etiketine, konulara ve adayların kişisel özelliklerine yükleme oranları açısından karşılaştırılması. Değişken 1. Parti etiketi. En önemli için kazananlar %21, kaybedenler %59. En önemsiz için kazananlar %47, kaybedenler %17. Değişken 2. Seçim konuları. En önemli için kazananlar %17, kaybedenler %7. En önemsiz için kazananlar %50, kaybedenler %55. Değişken 3. Adayların özellikleri. En önemli için kazananlar %62, kaybedenler %35. En önemsiz için kazananlar %3, kaybedenler %28. N. Kazananlar için %29, kaybedenler için %29, kazananlar için %30, kaybedenler için %29. Başarı ve başarısızlık için açıklamalarda benliğe hizmet eden aynı farklılık, Cialdini, Braver ve Levice 1974 tarafından yapılan bir deneyde de gösterilmiştir. Bu yazarlar, deneklerden bir konuda başka bir kişiyi, aç parantez gerçekte bir yalancı denek, kapa parantez ikna etmelerini istediler. Savunulacak konu standart ve hazır olarak propagandacıya verildi ve o bunu okudu. Öteki denekler gözlemciler olarak bu işlemi seyrettiler. Yalancı deneye ya kolayca ikna edilmiş ya da inanmamış izlenimi vermesi yönünde yönerge verildi. Bundan sonra hem propagandacılar ve hem de gözlemciler yalancı deneyi zeka açısından değerlendirdiler. Propagandacılar ikna olmuş görünen yalancı deneyi tarafsız gözlemcilerden daha zeki buldular. Fakat propagandacılar yani ikna ediciler başarısızlıkları durumunda yani ikna olmamış izlenimi veren yalancı denekleri yansız gözlemcilerden daha az zeki buldular. Böylece propagandacılar kendilerine saygılarını desteklemek için duruma ilişkin algılarında açıkça yanlılık yapmaktaydılar. Kingdon'un deyimi ile ikna olmuş görünen yalancı deneyi büyük içgörüsü için kutluyorlardı. Fakat inatçı yalancı denek geri zekalı ve duyarsız olmakla suçlanıyordu. Böyle bir etki geniş bir dizi deneysel çalışmada sınanmıştır. Bunlardan bazıları deneyin bir öğrenciye bir şey öğretmeye çalıştığı ve öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğu bir öğretmen öğrenci durumundan yararlanırlar. Diğerleri ise deneyin kendi kişisel başarısı üzerinde odaklaşırlar. Bu durumlarda bir başarı ya da başarısızlık yaşantısından geçirildikten sonra denekten başarı ya da başarısızlığın nedenlerini değerlendirmesi istenir. Her iki yönde de eğer benliğe hizmet eden yanlılıklar önemli ise başarı için daha çok içsel yüklemeler, başarısızlık içinse daha çok dışsal yüklemeler yapılacaktır. Ayrıca bu farklılıklar benliğin işe karışması ile daha da abartılacaklardır. Konunun kendisi için önemi arttıkça birey yaralı benliğini tamir edebilmek için yüklemelerinde yanlılık yapmaya daha fazla güdülenecektir. Değerlendirme. Bu araştırmalar neyi göstermektedir? İlk olarak denek bir başarı yaşantısından geçtiğinde yetenek ya da çaba gibi içsel yüklemeler, onda işin kolaylığı ya da şans gibi dışsal yüklemelerden daha olumlu duygular uyandırabilir. Reimer, 1975. Dolayısıyla başarıyı dışsal güçlerle paylaşmaktansa içsel olarak ondan pay çıkarma kendisine saygısı açısından denek için daha yararlı olabilir. Gerçekten geniş bir dizi çalışma kendi başarısızlıklarımız, kötü şans ya da işlerin güçlüğü gibi dışsal yüklemelere yol açarken kendi başarılarımızın yetenek ya da çaba gibi içsel yüklemelere yol açtığını göstermektedir. Bakınız, Stevens ve Jones, 1976, Luginbull ve arkadaşları, 1975, Nichols, 1975. Benzer biçimde Johnson ve arkadaşları, 1964, öğretmenlerin bir öğrencinin başarısındaki iyileşme için sorumluluğu kabul ettiklerini, fakat sürekli düşük başarı için öğrenciyi suçladıklarını göstermişlerdir. Ancak bu öğrenci-öğretmen örüntüsünü kullanan daha sonraki çalışmalar biraz karışık sonuçlar elde etmişlerdir. Bakınız, Beckman, 1970, Ross ve arkadaşları, 1974. Başarısızlık için sorumluluğu dışsallaştırma ve başarı için kendimize pay çıkarma, Miller'ın 1975 bir çalışmasında gösterdiği gibi benliğin işe karışması ölçüsünde artmaktadır. Yüksek benlik içerilmişliği yaratabilmek için Miller deneklere aldıkları testin iyi geliştirilmiş bir toplumsal algılama yeteneği testi olduğunu, birçok kuruluş ve işletme tarafından müşteri ve iş görenlere ilişkin kararlarda kullanıldığını, yüksek puanların zeka, evlilikte mutluluk ve benzeri istendik özelliklerin bir göstergesi sayıldığını söyledi. Düşük benlik içerilmişliği koşulunda ise araştırmacı deneye testin yeni geliştirilmiş bir test olduğunu ve henüz iyice denenmediğini söyledi. Sonuçlar yüksek benlik içerilmişliğinin savunucu yüklemeleri abarttığını yani başarısızlık için daha fazla dışsal etmenlerin suçlanmasına, başarıdan da daha fazla pay çıkarılmasına yol açtığını gösterdi. Ayrıca bu savunucu yükleme süreci aktörler için gözlemciler için olduğundan daha belirgin olmalıdır. Benliği destekleme açısından savunucu yüklemeler yaparak aktörün kazanacağı çok şey vardır. Gözlemcinin ise kazanabileceği hiçbir şey yoktur. Yapılan bir dizi çalışma tümüyle bu doğrultuda bulgularla sonuçlanmıştır. Bir örnek Snyder, Stephen ve Rosenfeld'den 1976 gelmektedir. Bu kez denekler birbirlerine karşı bir oyun oynadılar. rastlantısal olarak kazanma ve kaybetme koşullarına ayrıldılar. Oyundan sonra deneklerden hem kendi ve hem de rakiplerinin elde ettikleri sonuçlar için nedensellik yüklemeleri yapmaları istendi. Veriler çizelge 4.10'da sunulmuştur. Aktörler olumlu sonuçları beceri ve çaba gibi içsel etmenlere yüklerken, rakiplerin aktörün kazançlarını işin kolaylığına ya da şansa yükledikleri açıkça görünmektedir. Öte yandan aktörler kayıplar için çok daha fazla şans gibi dışsal etmenleri suçlarken, gözlemciler beceri ve çaba yetersizliğine de biraz nedensellik yüklemek eğilimindedirler. Taylor ve Kuvimaki 1976'da aynı bulguyu elde etmişlerdir. Yaptıklarının nedenlerini açıklamaları istendiğinde, denekler iyi şeyler için eğilimleri, kötü şeyler içinse durumsal etmenlere yükleme yapmak eğilimindeydiler. Öte yandan bir tanıdığın davranışını açıklamaları ve dolayısıyla bir gözlemci rolü oynamaları istendiğinde, yapılanların iyi ya da kötü olmasının yüklemelerde bir farka yol açmadığı görüldü. Çizelge 4.10 kazanma ve kaybetmeler için aktör ve gözlemci yüklemeleri. Yükleme 1. İçsel, aç parantez, beceri, çaba. Aktör için kazanır %8.13, kaybeder %0.56. Gözlemci için kazanır %3.54, kaybeder %3. Yükleme 2. Dışsal, aç parantez, şans, işin güçlüğü. Aktör için kazanır %4.25, kaybeder %4.74. Gözlemci için kazanır %6, kaybeder %3.38. Yükleme 3. İçsel dışsal farkı. Aktör için kazanır %+3.88, kaybeder %-4.18. Gözlemci için kazanır %-2.46, kaybeder %-0.38. Kaynak, Schneider ve arkadaşlarından uyarlanmıştır. 1976. Bir başka deneyde Stephen 1975 bir yalancı denekten kaybettiği bir kontak lensi ararken gerçek deneyin, yani aktörün yardımını sağlamaya çalışmasını istedi. Bu arada bir gözlemci de onları seyretti. Deneklerin yarısına diğer deneklerin çoğundan daha fazla yardımcı oldukları, diğer yarısına ise çoğundan daha az yardımcı oldukları söylendi. Sonra aktörden de gözlemciden de aktörün davranışlarını açıklamaları istendi. Yardım etmeyen, aktörle eşleştirilen gözlemci aktörden daha fazla içsel yükleme yapmak eğilimindeydi. Tersine çok yardımcı aktörle eşleştirilen gözlemci aktörün kendisinden daha fazla durumsal ya da dışsal yüklemeler yapmak eğilimindeydi.